Bukre, Kahraman Tazeoğlu, 8. Ayrım 4. İlişkilerinin başladığı günden bu yana 2 ay geçmişti. Bukre her gün biraz daha Cem'e bağlanmış, artık ondan başka bir şey düşünemez hale gelmişti. Çok iyi gidiyordu ilişkileri. Cem albüm çıkartabilmek için çabalıyordu. En büyük destekçileri ise Bukre ve Selim'di. Bukre haftalıklarından, Selim gezilerden kazandıklarından, Cem ise çalıştığı kafeden aldığı günlüklerinden artırarak stüdyo kiralayacak ve müzisyenlere verilecek parayı topladı. Büyük bir dayanışma içinde gece gündüz çalışmaya başladılar. Cem bestelerini önce Bukre ve Selim'e dinletiyor, beğenmedikleri şarkıları eliyordu. El birliğiyle önce repertuarı belirlediler. Daha sonra iyi bir aranjör bulup altyapıları tamamlattılar. Her aşamada inanılmaz bir mutluluk ve heyecan vardı. Diğer enstrümanların da kayıtları bittikten sonra geriye sadece okumalar kalmıştı. Cem 3 günde de okumaları bitirerek albümünü tamamladı. O gece tüm ekip bunu stüdyoda kesilen bir pastayla kutladı. Geriye sadece albümü piyasaya sürecek bir müzik firması bulmak kaldı. Kapı kapı dolaşarak bir yapımcı aradı Cem. Fakat un kapanındaki tüm kapılar bir yüzüne kapanıyordu. Morali bozulan Cem çareyi dostlarında buluyor, onların desteğiyle her gün yeni umutlarla arayışına devam ediyordu. Müzik piyasasının son yıllarda yaşadığı çöküş Cem'i hayallerinden ediyordu. Artık umutları yavaş yavaş tükenmeye başlamıştı. Haber bıraktığı kimse ona geri dönmüyor, geri dönenler de olumlu bir cevap vermiyordu. Bir iki tanıdık aracılığıyla albüm büyük yapımcılara ulaşsa da onların da cevabı hayır oluyordu. Umutları giderek azalan Cem en sonunda pes etti. Bir akşamüstü ağlamaklı bir ses tonuyla aradı Bukre'yi. "Aşkım çok kötüyüm, ne olur yanıma gel," dedi. Sonra kapattı telefonu. Bukre koşarak evine gitti sevgilisinin. Kapıyı uzun uzun çaldı. Cem kapıyı açtığında ruh gibiydi. Ağlamaktan kızaran gözleri boş boş bakıyordu ona. "Aşkım ne oldu sana?" dedi Bukre dehşetle. "Ben bitirdim içimdeki müziği," diye cevap verdi yılgın sesiyle ve yavaş adımlarla salona doğru yürümeye başladı. Yürüyen bir ceset gibiydi adeta. Bukre arkasındaydı. Ev darmadağın edilmişti. Ayna kırılmış, cep telefonu duvara fırlatılıp parçalanmıştı. Bukre ne yapacağını bilemez bir halde Cem'in ellerine sarıldı. "Ne olur vazgeçme aşkım, beni seviyorsan," diye yalvardı. Cem'den o güne kadar duymadığı bir tonla azarlanarak itildi bir kenara. Ne yaptığını bilmiyordu Cem. Koltuğun üstünde duran gitarına koştu. Elinden bir an bile düşürmediği, ikinci sevgilisi olarak gördüğü gitarını evin duvarlarına vura vura parçaladı. Her vuruşta "Daha da çalmam seni ulan," diye bağırıyordu. Bukre korkudan titriyor ve ağlıyordu. Bir yandan da Cem'i durdurmaya çalışıyordu. Cem gözü dönmüş bir şekilde eline ne geçerse parçalıyordu. Farkında olmadan Bukre'ye de vurmuş ve yere düşürmüştü. Kafası kanlar içindeydi Bukre'nin. Onu öyle görünce birden kendine geldi Cem. Telaşla koştu ve kucağına aldı. Ağlaya ağlaya hastaneye götürdü. Acil servisten içeri girer girmez karşısına çıkan ilk görevlinin kucağına bıraktı ve oracıkta yere yığıldı. Kafasına 3 dikiş atılmıştı Bukre'nin. Neyse ki ucuz atlatmıştı. Gözlerini açar açmaz karşısında Selim'i gördü. "Kuzu, neredeyim ben?" "Yorma kendini yavru kuşum. Hastanedeyiz. Küçük bir kaza oldu." "Cem? Cem nerede?" "O müşahede odasında yatıyor. Bir sinir krizi geçirdi. Ama şimdi iyi. Serum alıyor." "Kafam acıyor Selim." "Hayatım, şu anda kafanda 3 tane dikiş var. Sizinkilerin bundan haberi yok." "Cem'i görmek istiyorum Selim." "Şu anda görebilmen mümkün değil." "Hayır, görmek istiyorum. İyi olduğuna emin olmak istiyorum." "Bukre, şu anda daha önemli bir problemimiz var. Sizinkiler olayı bilmiyor." "Ben bizimkilere söyledim. Birazdan babam gelecek, seni bize götüreceğiz. Annem de anneni arayacak ve bizde kalacağını söyleyecek. Yarın da bir çare bulacağız işte." "Cem'i de getirin ne olur. İyi olduğunu görmek istiyorum." Birkaç saat sonra Selim'in babası geldi. Çıkış işlemlerini yaptılar. Giderken müşahede odasına gitmekte ısrar etti Bukre. Uyuyordu Cem. Kolunda serum vardı. Gözlerinin altı mosmordu. Elleri, üstü başı kan içindeydi. Yatağın yanına sokuldu Bukri, ellerini tuttu. Cem gözlerini araladı, gülümsediler birbirlerine. Bir şeyler söylemek ister gibiydi Cem. Kulağını yaklaştırdı Bukri. Zor konuştu Cem. Beni sevmeyi unutma dedi. Selim ve babası zor aldılar onu dışarı, ağlıyordu Bukri. Eve götürdüler. Selim'in yatağına yatırdılar. Selim'in otistik ağabeyi Bukri'nin yanından hiç ayrılmadı. Anlamsız sesler çıkartarak bir şeyler söylemeye çalıştı. Bukri saçlarını okşadı ağabeyin. Selim'le birlikte sabaha kadar yanından ayrılmadılar. Ertesi gün Selim ve babası hastaneye gidip Cem'i aldılar, evine götürdüler. Kendisine zarar vermesin diye o gece Selim Cem'in yanında kaldı. Bukri sabaha kadar Selim'i defalarca aradı ve Cem'in durumu ile ilgili bilgi aldı. Tek derdi onu görebilmekti. Ertesi gün Selim eve döndü. Bukri ona yalvardı. Selim ne olur yarın beni ona götür. Kabul etti Selim. Sabah erkenden çıktılar evden. Doğru Cem'e gittiler. Salondaki koltuğun üzerinde yatıyordu. Bukri'yi görür görmez kalkmaya yeltendi. Kalkmasına izin vermedi Selim. Yanına oturdu Bukri. Birbirlerine bakıp ağladılar. O kötü olayın üzerinden bir ay geçmişti. Cem işsiz ve parasızdı. Selim ve Bukri'nin yardımlarıyla ayakta durabiliyordu. Hayattan hiçbir beklentisi kalmamış gibiydi. Onu yaşama bağlayan tek kişi Bukri'ydi. Cem'in durumu Bukri'yi kahrediyordu. Hayalleri yıkılmış birinin yaşadığı psikoloji, etrafındaki insanları da olumsuz etkiliyordu. Hayat acımasızdı. Selim şöyle bir yorumda bulunmuştu bu durum için. Hayat, altyazısı titrek renklam filmi gibi. Hani vardır ya öyle renklamlar. Görüntüye ve seslendirmeye bakarsan sana çok iyi bir ürün ya da hizmet sunuyormuş gibidir. Ama alttan hızlıca akıp giden yazılarda hiç de öyle olmadığı yazar. O yazılar genellikle titretilerek kaydırıldığı için hiçbirimiz okuyamayız. Zaten okumayalım diyedir o titremeler, o hız. Reklamda sunulan avantajın aslında neden bir dezavantaj olduğunu sorguladığımızda ama biz altyazıda bunu belirtmiştik derler. Hayat da böyle işte. Hem o yazıyı okutmaz bize, hem de okuyamadığımız o yazıyla atar sorumluluğu üzerinden. Hayat Cem'e çok istediği çocuğunu verdi ama o çocuğun yaşamasına yardımcı olacak koşulları ortadan kaldırdı. Her şeyi özetliyordu bu tespit. Bukri Cem uyurken evden gizlice albümün master kaydını aldı. Tüm müzik firmalarıyla yeniden görüştü. Ama hiçbiri albümü çoğaltıp dağıtmayı kabul etmedi. Onun da umutları yok oluyordu. Artık iyice sinirleri bozulmuştu. Son yapacağı görüşme için bir yapımcıdan randevu aldı. Bu son şansı olacaktı. Mutlaka ikna etmeliydi yapımcıyı. Yapımcı albümü dinledi ve her zamanki gibi "Biz sizi ararız" dedi. Oturduğu yerden kalkmadı, odayı terk etmedi Bukri. Adam yineledi. "Biz sizi ararız hanımefendi." Bukri'nin gözleri adama kilitlenmişti. Ağlamak üzereydi. "Bakın, siz benim son şansımdınız. Biz sizi ararız" ifadesinin ne anlama geldiğini ikimiz de çok iyi biliyoruz. Sevdiğim adam müziği bıraktı. Bir müzisyenin müziğe küsmesinin ne demek olduğunu bilir misiniz siz? Sesi yükselmeye başlamıştı. Onun can damarlarından biri koptu diyorum size. Bunun sizin için hiçbir anlamı yok mu? Belki albüm için kapınıza gelip sizden yardım bekleyen bir sürü şarkıcı vardır. Ama sevgilisi için size yalvaran kaç tane kız gördünüz bugüne kadar? Sarsılarak ağlamaya başladı. Size gözyaşları içinde yalvarıyorum bakın. Ben ömrümde kimse için kimseye yalvarmadım. Zenginsiniz, paranız var. Ne kaybedersiniz? Diyelim ki kaybettiniz. Diyelim ki satmadı albüm. Kapınıza gelip size yalvaran bu insanın hayallerinin yok olmasından daha mı önemli ha? Bakın buradayım ve gitmeyeceğim. Gerekirse şu kapının önünde yatacağım. Burası benim son şansım. Yapımcı şaşırmıştı. Önce ne diyeceğini bilemedi. Biraz düşündü ve kabul etti. Bukri şimdi mutluluktan ağlıyordu. Adamın ellerini kaç kez öptüğünü hatırlamıyordu bile. Hemen Cem'in evine gitti. Sevinç gözyaşlarıyla verdi müjdeyi. Uzun zamandan sonra ilk defa gülümsedi Cem. Ağlayarak gülümsedi. Sınav sonuçları açıklanmıştı. Bukri'nin puanı Ege Üniversitesi'nde istediği bölüm için yeterliydi. Ama şu anda İzmir'e gidemezdi. Sevgilisinin yanında olması, bu kötü günlerde yanından bir an bile ayrılmaması gerekiyordu. Kaydını yaptırıp dondurdu. Cem'in ise işleri iyi gidiyordu. Bir ay sonra yapımcı Cem'in albümünü çoğaltıp dağıtımına başladı. Bir de ucuz yollu bir klip çektiler. Dağıtım firmaları klibi olmayan sanatçıların albümüne pek sıcak bakmıyordu çünkü. Cem bu gelişmelerle hayata ve müziğe dönmüş, yeniden gitarını eline almıştı. Daha doğrusu Bukre'nin ona aldığı yeni gitarla sanatına dönüş yapmıştı. Klip birkaç müzik kanalında dönse de kendini ispatlayamamıştı bir türlü. Müzik sektörüne yön veren Kral TV'de gösterilmesi şarttı. Asıl patlama o zaman yaşanacaktı. Fakat oraya ulaşabilmesi bu kısıtlı imkanlar içinde çok zordu. Bir şey yapmaları gerekiyordu. Bahsi geçen müzik kanalının başındaki isme, ünlü radyo programcısı ve yöneticisi Gezegen Mehmet'e ulaşmaları gerekiyordu bir şekilde. Duyduklarına göre Gezegen Mehmet, bu tür genç sanatçıların önünü açmak adına çok yardımcı oluyordu. Ama ondan randevu almak neredeyse imkansızdı. Yılmadılar. Maslak'taki Doğuş Power Center binası önünde günlerce beklediler. Mutlaka ona ulaşmaları ve kendilerini ifade etmeleri gerekiyordu. Albüme çok güveniyorlardı. Sadece küçük bir şansa ihtiyaçları vardı. Ve bir gün o şans ayaklarına geldi. Gezegen Mehmet onların beklediği yerin az ötesinde aracından indi. Yanına koştular el ele. Anlattılar durumlarını. Merhameti de kendi kadar ünlü olan Mehmet Akbay söz verdi onlara. Klibi ertesi gün getirmelerini söyledi. Ertesi gün büyük bir heyecanla getirdiler klibi. Gezegen Mehmet önce izledi ve sonra tamamdır dedi. O kadar mutlu oldular ki dakikalarca teşekkür ettiler Mehmet'e. İki gün sonra klip Kral TV'de dönmeye başladı ve tam da bekledikleri gibi oldu. Yani müzik sektörünün deyimiyle şarkı bir anda patladı. Cem'in şarkılarının tüm radyolarda çalması, arka arkaya gelen konser teklifleri ve televizyon programları bir anda şöhreti getirdi. Yapımcısının keyfine diyecek yoktu. Artık Cem tüm Türkiye'de tanınan bir sanatçıydı. Ve bunda en büyük pay sahibi şüphesiz Bukre'ydi. Tüm programlara beraber gidiyorlardı. Selim de onlara eşlik ediyordu zaman zaman. Bukre'nin en sevdiği şey sevgilisini konserlerinde sahne arkasından izlemekti. Çok mutlulardı. Her şey umduklarından daha iyiydi. Cem'in etrafında hayranların olması Bukre için yeni bir şey değildi. Sadece sayıları fazlalaşmıştı o kadar. Onlar zaten ünlü olmadan önce de hep vardı. İnsanların Cem'e hayranlıkla bakması Bukre'de bir kıskançlık yaratmıyordu. Bilakis onun hayranları arttıkça sevgilisinin bu başarısıyla gurur duyuyordu. Duruşunda etrafa karşı takındığı, "Hepiniz onu seviyorsunuz ama o benim" ifadesi vardı. Kendinden bu kadar emin olunca kıskanmak da gereksiz bir detay olarak kalıyordu zaten. Tek sorun şehir dışı konserlerdi. O konserlere gidemiyordu Bukre. Sevgilisinin yanında olamıyordu. Ama öyle durumlarda kulisten sahneye geçene dek telefonla konuşuyorlardı. Cem Bukre'nin sesini duymadan asla sahneye çıkmıyordu. Şöhret parayı da getiriyordu beraberinde. Cem önce Mersin'deki ailesine bir ev aldı. Sonra kiracılıktan kurtulup bir dairede kendisi için satın aldı. Sonra da bir araba. Her şey bir anda değişivermişti. Ama şöhret Cem'i hiç değiştirmedi. Zaten Bukre'yi en çok sevindiren de buydu. Koca bir kış geride kalmıştı. Cem artık yavaş yavaş ikinci albümüne hazırlanıyordu. Yaz başına yetişmesi gerekiyordu. Bukre ise yaz sonunda askıya aldığı eğitimini sürdürebilmek için Eylül'ün ortalarına doğru İzmir'e gidecekti. Şartlar onların görüşmelerini zorlasa da bir nişan yapıp işi resmiyete dökme kararı aldılar. Böylece daha kolay görüşme imkanı olacaktı. Nişan tarihi olarak 10 Ağustos'u düşünüyorlardı. Eylül'e doğru gitmeye başlayınca ilişki ister istemez hayaller devreye girmeye başlıyordu. Eylül'e dair hayaller, nasıl bir evde oturacakları, kaç çocuk yapacakları vesaire. İki çocuk istiyordu Cem. Hayırlısıyla iki çocuk. Bir kız, bir de oğlan. Cem bir yandan yeni albümünün hazırlıklarını yaparken diğer yandan artık nispeten azalan konserlerine devam ediyordu. Bukre mümkün olduğunca çalışmalarında ona destek olmaya çaba gösteriyordu. Oldukça yoğun geçen bir dönemi geride bırakmışlardı. Cem Bukre için yapmış olduğu bestesini 3. albümüne saklıyordu. Hatta albümün çıkış şarkısı olacaktı. Bu Bukre'yi çok heyecanlandırıyor ve sabırsızlandırıyordu ama 3. albüme daha bir yıl vardı. Şu anda ikinci albüm için stüdyoya girmişlerdi. Her şey planladıkları gibi gidiyordu. Yine yorucu bir stüdyo çalışmasının ardından akşam eve dönerken arkasından biri ona seslendi. Bukre! Dönüp geriye baktığında kendisine seslenen kişinin uzun boylu, fiziği çok düzgün bir sarışın kız olduğunu gördü. Gözü sanki bir yerlerden ısırıyordu bu güzel sarışını. Mini eteği ve yüksek topuklarıyla yürümekte zorlansa da hızlı adımlarla yanına kadar geldi. Bukre, beni hatırlamadın mı? Bukre yüzüne biraz daha dikkatli bakınca sarışın kızın ilkokul arkadaşlarından biri olduğunu anımsadı. Ama ismi bir türlü aklına gelmiyordu. Tanıyor gibiyim ama adını çıkaramadım. İlkokuldan değil mi diye sordu. Ay tabii ki şekerim, ilkokul arkadaşın Rüya ben. Rüya der demez hatırladı Bukre. Okulun en cılız ve en kırılgan kızlarındandı Rüya. Bu kadar değişeceği kimsenin aklına gelmezdi. Değişmekte değil, evrim geçirmekti bu düpedüz. Adı klasik isimlerden olmadığı için pek akılda kalmamıştı. Ama sarışınlığını hiç unutulmuyordu. Küçükken de sapsarı bir şeydi. Birlikte oturup bir şeyler içtiler, çocukluk anılarından bahsettiler. Rüya özel bir üniversitenin 2 yıllık meslek yüksekokulunu bitirmiş, daha sonra babasının işlerine bakmaya başlamıştı. Babası çok zengin bir iş adamıydı. Parasal sorunları hiç olmamıştı. Sosyetenin göz bebeği ailelerinden biriydiler. Biraz abartıya kaçan bir tarzı vardı Rüya'nın. Süslü ve iddialı giyinmeyi seviyordu. Düzgün fiziğiyle ne giyse kendine yakıştırıyordu. Çok kültürlü biri değildi. Kitap okumayı sevmeyen, kültür ve sanattan uzak bir kişilikti. Konuştuğu ve anlattığı her şey buna işaret ediyordu. Bukre'nin dünyasıyla pek ilişiği yoktu yani. Ama yine de sevimli bir yanı vardı. Konuşkan ve sempatikti. Yolda yürürken veya bir mekana girdiğinde bütün erkeklerin dönüp uzun uzun bakacağı bir güzelliğe sahipti. Ojeli ve manikürlü tırnakları, pahalı parfümü, biraz abartılı makyajıyla tam bir nişantaşı objesiydi. Hani şu marka çantası koluna takıp, bileğini hafifçe kırıp, koluyla kalçasını uyumlu bir ahenk içinde sallayıp yürüyenlerden. Peki böyle bir objenin bahçeli evlerde ne işi vardı? Ay şekerim sorma, benim cip arıza yaptı. Şurada bir yerde bıraktım. Servisi beklerken azıcık etrafı gezeyim dedim. Aa, bir baktım sen. Konuşma tarzına gülmemek için zor tutuyordu kendini Bukre. Kendi dünyasıyla alakası olmayan biriyle aynı ilkokulda okumak kaderin bir cilvesi olsa gerekti. Rüya'nın da Bukre hakkında merak ettikleri vardı. Sordu. Anlattı Bukre kısacık geçmişini. Sıra Cem'e geldiğinde ise, ay nasıl yani? Sen hani şu bildiğimiz şarkıcı Cem'den mi bahsediyorsun? Ay bayılıyorum kız ben onun şarkılarına. O şimdi senin sevgilin mi yani? Ay ne enteresan dedi Rüya. Bukre'nin hiç hoşlanmadığı bir yaklaşımdı bu. Biraz bozuldu ama belli etmedi. Bir kere o şarkıcı değil sanatçı. İkincisi bizim ciddi bir ilişkimiz var. Ağustos'ta nişanlanıyoruz. Bukre konuşurken birden ciddileşti Rüya. Süper olur vallahi, bayılırım nişanlara. Bukre gülmeye başladı. Bu kız gerçekten de çok eğlenceliydi. Doğal bir saflığı vardı. Birbirlerinin telefon numaralarını alıp ayrıldılar. Rüya birkaç gün sonra aradı Bukre'yi. Buluşma teklif etti. Buluşup öğle yemeği yediler. Bu seferki sohbetleri ilkokul yıllarına dairdi. Eskiye andılar. Bukre Cem'e anlattı durmadan. Onu ne kadar çok sevdiğini, onsuz yaşayamayacağını anlattı. Rüya aşk meşk işlerine uzak biriydi. Bukre'yi anladığı pek söylenemezdi. Bukre duygularıyla yaşarken Rüya daha maddiyatçı bir insan profili çiziyordu. Cem'i tanımayı çok istiyordu. Şarkılarını seviyordu. İkinci albümü için stüdyoda çalışıyor. Ben bile haftada 1-2 kez görüyorum yüzünü. Ama yine de bir buluşma ayarlayabilirim sanırım dedi Rüya'ya. Heyecanla bekleyeceğini söyledi Rüya. Rüya'nın beklediği haber bir hafta sonra geldi. Ama Selim de olacaktı yanlarında. 4 kişi yemeğe çıktılar. Rüya yanında Cem'e imzalatmak için bir albüm getirmişti. Rüya'ya sevgilerle diye imzaladı Cem. Masada herkes neşeliydi. Bukre bir ara Cem'in kulağına yaklaşarak, Selim'le Rüya sence iyi bir çift olur mu diye sordu. Onları birbirine uygun bulmadığını söyledi Cem. Bukre kararlıydı. Bir şeyler yapıp onların çıkmaya başlamalarını sağlayacaktı. En azından Selim'i bu yalnızlığından ve Merve takıntısından kurtaracak bir şey yapmaya çabalıyordu. Yemekten sonra Cem önce Selim ve Bukre'yi evine bıraktı. En son Rüya'yı indirdi. Rüya inmeden önce telefon numarasını istedi Cem'den. Cem numarasını verirken, "Stüdyoda olduğum zamanlar hariç devamlı açıktır, ulaşabilirsin," dedi. "Merak etme, öyle sık sık arayıp rahatsız edenlerden değilim," diye bir açıklama yaptı Rüya. "Zaten Twitter'dan takip ediyorum. Sen de beni takip listene al. Oradan yazarım bir şey diyecek olursam." 8. ayrımın sonu, sayfa 97, devamı 9. ayrımda.